Ayrım 3.
Engin'in bu iş güzarlığına çok kızmıştı. İçinden abazı çıktığı kadar, "Sana ne be? Sana ne uygun olup olmadığından, onu ne kadar çok görmek istediğimi biliyor musun da benim hakkımda böyle bir karar veriyorsun?" diye bağırmak geçti. Engin, Yiğit'in huzursuzlandığını anlamıştı. "Ama istersen sana Sevil'le bir randevu ayarlarım," diye ekledi. Engin, Yiğit'in Sevil'i olan ilgisinden hep şüphelenmişti. Ama Yiğit'ten bunu doğrulayan tek bir açıklama duymadığı için de hiç üzerinde durmamıştı. Ama böyle anlarda kafasının üzerinde bir yerlerde, kuluçkada olan şüphe hemen canlanıveriyordu. Yiğit, "Yok canım, doğru düşünmüşsün," diyerek savuşturdu Engin'i. Sevil'e olan yakınlığına verdiği görüntünün ağırlığı altında eziliyordu. Bütün şüpheli bakışlara karşı bu görüntüyü hep kalkan olarak kullanmıştı. Çoğu zaman kendisi bile unutuyordu Sevil'e olan yakınlığının kaynağı olan duygunun diğerlerinden farklılığını. Unutuyordu. Çünkü bu duygu farklılığı kendine ait olan biçimlerde yaşanmıyordu. Sevgi sözcükleri değildi aralarında paylaşılan. Baştan aşağı politikaydı Yiğit, Sevil'in gözünde. Ve Sevil politik bir ilgiydi Yiğit için. Bu imajı bozmaya ikisinin de cesareti yoktu. Yiğit'in bu imajı değiştirecek vakti de yoktu. Devrim o kadar yakındı ki 24 saatini istiyordu ondan. Sevil ise politik mücadelenin hala kıyısında duruyordu. Herhalde hayatındaki en politik anlar Yiğit'le olan diyaloglarıydı. Sevil'le ilişkisi politik bir ilişki olduğuna göre, içinde bulunulan bu zor dönemde politik ilişkilerin bir öncelik sıralaması olmalıydı. İnsanlarla görüşmenin binbir zorlukla gerçekleştirildiği bir sırada, Sevil'i öne almak ilişkilerinin imajını ayaklar altına almak olacaktı. Hayatında hiç bu kadar öne çıkmamıştı Sevil. Devrim uzaklaştıkça Sevil yakınlaşıyordu. Anlayamadığı bir ilişki vardı Sevil ile Devrim arasında. İkisine de duyduğu sevgi aynı kaynaktan çıkıyordu sanki. Coşku, bağlılık, kendini adama, heyecan, değiştirme dönüştürme, uğraşı, bitmez tükenmez bir enerji ile en önemli kişisi olma çabası. Romantizm. Engin kendine güvenli, olan bitenlere ilişkin bol teorik açıklamalı bir konuşmaya başlamıştı. Bütün güçleriyle direnmeye devam etmeleri gerekiyordu. Baskı ve şiddete karşı direnebilirlerdi. Ama işin zor yanını ideolojik kampanyaya karşı zayıflıkları oluşturuyordu. Devrimciler her gün televizyonda vatan haini olarak teşhir ediliyor, bütün olup bitenlerin faturası solculara çıkarılıyordu. Kendilerini savunacak, propaganda yapacak tek bir araçları kalmamıştı. Propaganda yapacak bütün yasal yollar kapatılmıştı. Reformistler, pasifistler, şaşkınlık içinde ne yapacaklarını bilmez haldeydiler. Seslerini duyurabilmenin ve gittikçe herkesin yüreğine çöreklenmeye başlayan korkuyu yenebilmenin tek yolu silahlı propagandaydı. Askeri darbenin olacağını önceden söylemişlerdi. Ama en büyük hataları bu öngörüye uygun davranmamış, yeterince hazırlanamamış olmalarıydı. Engin bu minvalde uzun ve ateşli bir konuşma yaptı. Kararlılığından, düşüncelerine olan güveninden hiçbir şey yitirmemişe benziyordu. Kimi zaman cümlelerinin arasına koyduğu kısa duraklarda Yiğit'ten onay bekliyordu. Yiğit, Engin'in uzun konuşmasını sadece dinlemekle yetindi. Engin'in kararlı görüntüsü ve düşüncelerinden eminliği, Yiğit'in uzun süredir içinden çıkmaya çalıştığı düşünsel ve duygusal karışıklığını daha belirgin bir hale getiriyor, çoğu zaman görmezden gelerek kurtulmaya çalıştığı kararsızlığını gözünün içine sokuyordu. Engin ısrarla İstanbul'dan ayrılması gerektiğini söylüyordu. Etrafındaki çember gittikçe daralıyor, İstanbul'da kalma koşullarını zorlaşıyor. Şimdilik kimlerin ne kadar konuştuğunu bilmiyoruz. En yakın zamanda bir başka şehre gitmende yarar var, diyordu. Engin söylediklerinde haklıydı. Bir başka kente gitmesi daha iyi olacaktı. Ama nedenini anlayamadığı bir duyguyla İstanbul'dan ayrılmak istemiyordu. Bir şeylerin ucunu kaçırmış gibi hissediyordu kendini. Artık gerekliliklere göre davranamıyor, neyin gerekli olduğunu ise uzun uğraşlar sonunda bulabiliyordu. İçinde mızıkçılık yapmak isteyen gecikmiş bir çocuk vardı. Engin'in karşısında bu çocuğun varlığından utanıyordu. Engin, gereklilikler üzerine bir dizi daha konuşma yaptıktan sonra birkaç gün içinde yeniden uğrayacağını söyleyerek kalktı. Engin gittikten sonra Yiğit, evde onun bıraktığı kararlılık izlerini sürerek içinde bulunduğu zayıflık duygusundan kurtulmaya çalıştı. Koltuğa oturup yeniden karşı duvara gözlerini dikti. İstanbul'dan ayrılmak istememesinin nedeninin Sevil olduğunu kavradı bir anda. Sevil'den uzaklaşmak istemiyordu. Engin'in bir gün Sevil'in görüşme talebini getireceğini ummuştu hep. Engin'in her ayrılışından sonra içine düştüğü boşluk duygusunun, her kapı çalınışında Engin'i heyecanla karşılamasının da nedeni buydu. Tedirgin edici bir keşifti bu onun için. Bunca devasa sorun içinde, bunca karışıklık içinde en güçlü iç tepisinin Sevil'e ilişkin duyguları olduğunun farkına varması heyecanlandırdı onu. Hiç rahatsızlık duymadı bu keşfinden. Rahatsızlık duyması gerektiğini düşünüyordu ama tersine. Bu keşfinden bütün düşüncelerine ve duygularına doğru içini aydınlatan bir ışık yayılıyordu. Evin karanlığa bürünmüş loş havası içindeki aydınlığın terkibine sızıyor ve onu bozuyordu. Evden çıkmak için dayanılmaz bir istek duymaya başlamıştı. Dışarı çıkma isteği o kadar baskındı ki akşamların onun için taşıdığı tehlikeler bütün önemini yitirip kararının gücü karşısında unufak oldular. Kendini sokağa attı. Güzel ve tehlikeli bir sonbahar akşamıydı. 500 metre yürümeden 2-3 kez kimlik kontrolüyle karşılaşıp yolunu değiştirdi. Yarım saatlik bir yürüyüşten sonra kendini bütün İstanbul'un ayaklar altında olduğu, kimi zaman okul dönüşlerinde Sevil'le banklara oturup çoğunlukla devrim ve gelecek üzerine, bazen de İstanbul'un güzelliği üzerine lafladıkları Kadıköy rıhtımında buldu. Rıhtımdaki kalabalık gitmişti. Balıkçılar da boşalan sandıklarını istifleyip gitmeye hazırlanıyordu. Nemli, ürperten bir sonbahar esintisi hemen bankların arkasında sıralanan kestane ağaçlarının sararmış yapraklarını taşıyordu rıhtımın taşlarına. Karşı yakadaki tarihi saray, projektör ışıklarıyla akşam banyosunu yapıyordu. Sevil'le kimi akşamlar yaptıkları vapur yolculuklarında İstanbul'u paylaşırlar, Sevil her seferinde sarayı, vapurun arkasında bıraktığı köpükleri de Yiğit alırdı. Sevil'le oturdukları banklardan birine çöktü. Tarihten ışınlanmış gibi tüm görkemiyle bütün dikkatleri üzerinde toplayan tarihi sarayı izlemeye koyuldu. Neden Sevil bir kere bile vapurun köpüklerine talip olmadı diye geçirdi içinden. İçindeki çocuğu mutlu eden bir şeyler vardı havada. Dışarıda olmaması gereken bir saatte dışarıdaydı ve İstanbul'u seyre koyulmuştu. Binlerce ateş böceğinin saldırısına uğramış gibi kıpır kıpır yanıp sönüyordu İstanbul. Şimdiye kadar hiç bu kadar baş döndürücü gelmemişti ona bu şehir. Sabaha kadar rıhtında kalabilir, İstanbul'u seyredebilirdi. Görüş menzilinin 60 metrekarelik bir evle sınırlanmış olmasının, duygu ve düşüncelerinin kimyasına her gün damla damla gri renkli bir kasvetin karışmasına neden olduğunu kavruyor, gece mavisi bir aydınlığın içindeki yumağı ilmik ilmik çözdüğünü hissediyordu. Kendini daha iyi, güçlü hissetmeye başlamıştı. Zor bir dönemden geçiyordu ve içinde bulunduğu koşulları daha da zorlaştıran gecikmiş bir sürü soruya sahipti. Sıkıntılarını ikiye katlayan soruları sorabiliyor olmasının, sandığının aksine güçlülüğünün en iyi kanıtı olduğuna karar verdi. Doğru bir yoldaydı ve bu süreçten daha da güçlenmiş olarak çıkacaktı. Kuşkuları, eleştirileri, sorgulamaları hiç de zaman zaman düşündüğü gibi mücadelenin bu zor döneminde omzuna yüklediklerinden bir kaçma, uzaklaşma ve kaytarma bahanesi değildi. Üstelik uzaklaşmak ve kaytarmak için hiç de bu türden sıkıntılarını daha da arttıran sorulara ihtiyacı yoktu. O da pekala onlarca arkadaşının yaptığı gibi çekip gidebilirdi. Bunun böyle olmadığından iyice emindi. Ama yoğun bir şekilde düşünme, sorularına cevap bulma ihtiyacı, pratik hayatın gerektirdiği ruh halinden uzaklaşmasına neden oluyor. Hissettiği bu uzaklık da kafasını karıştırıp kendisine ilişkin kuşkuların doğmasına yol açıyordu. Bunun böyle olduğunu netçe görebiliyordu şimdi. Yeni sorularla, kafa karışıklıklarıyla yaşamasını öğrenmesi gerekiyordu. Cevaplanmamış sorular psikolojisini alt üst edip onu güçsüz kılmamalıydı. Böyle düşünmek çok hoşuna gitti. Anlayamadığım bir olgunluğun ve güçlülüğün eşiğinden geçmekte olduğunu hissetti. Müthiş bir keşifti bu. Bu düşünsel kılavuz sayesinde uzun zamandır içinden çıkmaya çalıştığı zayıflık duygusundan kurtulabilecekti. Birkaç kez tekrarladı bu düşüncesini. cevaplanmamış sorularla ve kafa karışıklıklarıyla yaşamasını öğrenmeliyim. Hayat hiçbir zaman tüketemeyeceğim kadar zengin ve karmaşık. Duygusal bir atılım içinde hissediyordu kendisini. Bu farklılığı, hayatındaki bir şeyleri değiştirerek güvence altına almalıydı. Sevil'le ilişkisinden başlamaya karar verdi. Birkaç gün içinde ne yapıp edip Sevil'le görüşecekti. Ona kendisini sevdiğini söyleyecekti, ona aşık olduğunu anlatacaktı. Engin'le ilk buluşmalarında kafasındaki bütün politik soruları açığa çıkaracaktı. Doğru yanlış bütün eleştirilerini dökecekti ortaya. Cevaplarını bilmese de sorularına herkesi ortak etmeye çalışacaktı. Kendini uzun zamandır olmadığı kadar mutlu ve rahatlamış hissediyordu. Gözlerinin önünden uzanan manzara görsel bir ziyafet sofrası gibiydi. Bu sofranın başından sabaha kadar kalkmak istemiyordu. Rıhtımın hemen solundaki mendireğe ilişti gözü. Bu görsel ziyafet sofrasının baş köşesi mendireğin ucuydu. Önündeki sürece ilişkin aldığı yeni kararları gidip o baş köşede kutlamaya karar verdi. Mendireğe doğru yürümeye başladı. Saat iyice ilerlemiş, şehrin üstündeki ateş böceği kıpırtısı seyrelmeye başlamıştı. Sokağa çıkma yasağının başlamasına 2-3 saat kalmıştı. Çok uzaklardan gelen iki el silah sesiyle ürperdi. Bir an eve dönmeyi geçirdi içinden. Ama mendireğe çıkmıştı bile. Kendini o kadar rahatlamış hissediyordu ki anlık bir korku sadece yalayıp geçmişti duygularını. Mendireğin ucuna kadar yürüdü, fenerin dibindeki kayalardan birine oturdu. Arkasına bakmazsa denizin ortasında bir kayaya oturmuş gibi hissedebilirdi kendini. Bu fikri çok sevdi ve en alt kattaki kayalardan birinin üstüne çıktı. Ayağını uzatsa sokacak kadar yakındı şimdi denize. Denizin ortasına oturmuş gibi hissediyordu kendini. Karşı yaka bütün güzelliği de burnunun dibinde gibiydi. Şehir atları vapurları bir kuyu gibi sessizce süzülüyordu karanlık denizin üstünde köpükler bırakarak. Bu şehri, Sevil'i, cevaplandıramadığı soruları, mücadelesini seviyordu. Bu görsel ziyafet sofrasının baş köşesinde getirdiğini sandığı bir duyguyu, coşkuyu yudum yudum içiyordu. Yeni bir sürece başlamak için verdiği kararların rahatlığıyla saatin farkında bile değildi. Şehir gittikçe karanlığa gömülmeye başlamış, şehir atları vapurları görünmez olmuştu. Eve dönme zamanının geldiğini hissedip doğrulmaya çalışırken, mendireğin başından gelen keskin bir ıslık sesi, gecenin sessizliğini yırtarak karanlığa dağıldı. Islık sesini, teneke kutuların tangırtıları ve telaşla kaçan birilerinin beton zemin üzerinde çıkardıkları hiç de yabancısı olmadığı gürültüler izledi. Yüreğinin dallarına konmuş binlerce serçe bir anda havalanarak gecenin derinliğine doğru kanat çırptı. Bütün bedeni sarsıldı. Telaşla oturduğu kayadan yukarıya doğru tırmanarak mendireğin beton zeminine çıktı. 5-6 kişiyi mendireğin üzerinden rıhtıma doğru telaşla koşarken gördü. Çok iyi bildiği bu görüntünün anlamı, onu bir anda gerçeğin sert kabza darbeleriyle yarı sarhoşluk halinden çıkarttı. Birileri mendireği yazılamaya çıkmıştı. Ve gözcü arkadaşlarından aldıkları kaçın işaretiyle yazıyı bırakıp hızla kaçmaya başlamışlardı. Biraz sonra mendirek polis kaynayacaktı. Mendireğin Yiğit'in bulunduğu ucuyla başı arasında 500 metre mesafe vardı. Tek şansı kaçanlarla beraber süratle mendireği terk etmekti. En arkada kalan bir kişinin haricinde diğerleri mendirekten çıkmışlardı bile. Bütün gücüyle koşuyordu. 5 dakika önce düşündüğü her şey çok geride. Çok geride kalmıştı. Şimdi düşündüğü tek şey bu beladan kurtulabilmekti. Koşuyor, koşuyor, koşuyordu. Mendireğin rıhtımla birleştiği yerde saniye aralıklarıyla yanıp sönen mavi bir ışık, gecenin nefti karanlığını dilim dilim keserek yaklaşıyordu. Mendirekten çıkma şansı kalmamıştı. Ama yine de koşuyordu. Ufacık bir boşluk, polislerin anlık bir dikkatsizliği, ortalığın karışıklığı, gecenin gittikçe koyulaşan nefti karanlığı belki ona yardımcı olur, kurtulabilirdi. Nicelerinden kurtulmuştu böyle durumların. Geride kalan ufacık umudunu da parça parça eden silah sesleriyle nefti karanlığa asılı kaldı. Hareket edemiyordu. Ayaklarının bağı çözüldü. Betonun üzerine yavaşça yıkıldı, çaresiz ve şaşkındı. Gecenin bu saatinde orada olduğu için pişmandı. Acı hissetmiyordu. Sadece betonun soğukluğunu duyuyordu. Kayalar hiç soğuk değildi diye düşündü. Şaşkınlık ve pişmanlığın dışındaki diğer bütün duyguları ılık ılık bedeninden betona doğru akıyordu. Yazı yazanların kaçarken döktükleri boyalar üstüne başına bulaşmıştı. Silah sesleri, bağırış çağrışlar gittikçe uzaklaşıyordu. İçi çekiliyordu. Sanki her şey bağlı bulunduğu yerden kopmuş, boşlukta sallanmaya başlamıştı. Gökyüzündeki yıldızlar bile bu kopuşa uymuşlar, mavi ılık kar taneleri gibi üzerine yağmaya başlamışlardı. Damla damla eksildiğini hissediyordu. Yıldızlar, ay, mendirek, saniyeli aralıklarla yanıp sönen mavi ışık, çok uzaklardan gelen küfürler, mendireğin duvarında yarım kalmış yazı, tatlı bir sızıntıya dönüşen bedeni, şaşkınlığı, pişmanlığı, karşı konulmaz bir anaforun çekimine girmiş, birbirine yakınlaşarak, çarparak, karışarak uzaklara bir yerlere doğru akıyordu. Akış gittikçe süratleniyordu. Bedeni hissetmiyordu. Nur'dan ayrıldığı günün akşamında gördüğü rüyayı hatırladı. En az onun kadar tuhaf bir duyguydu bu. Her şey büyük bir hızla birbirine karışarak akmaya devam ediyordu. Ne olur anneciğim, bu amcayı eve götürelim. Sen ona yemek yap. Anneanneciğim, ben büyüyünce bütün dilencilere ev yapacağım. Hepsinin çok ekmeği olacak. Anneannen öldü yavrum, onu bir daha göremeyeceğiz. Sen daha yatmadın mı? Saatin kaç olduğunu farkında mısın? Kitaplarımı yaktığınız için sizi hiç affetmeyeceğim. Evrim devrim aşamaları bıçakla keser gibi. İstersen ayrılalım. Ama ben değişmedim. Bir silahı yeryüzünden kaldırmak için kullanıyoruz. Arkadaşlar, onlar bazukaların yaktığı, yıktığı köylerin külleri değil halkın. Dün akşam sokağa çıkma yasağının başladığı 24 sularında Kadıköy mendireğine yazı yazmaya çalışan terörist grupla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildiler. Gazetelerde buna benzer haber spotları altında yiğitin elinde silahla kanlar içinde yatan fotoğrafları yer alıyordu. Arkadaşları şaşkınlıktan ne düşüneceklerini bilemez haldeydiler. Yiğit'in yazılamada olmadığını hepsi biliyordu. Yiğit'in elinde silahla kanlar içinde fotoğrafı ve çatışmada öldürüldüğü haberi hepsini içinden çıkılması zor bir muammaya sokmuştu. Olayın altındaki gerçek hepsinin kafasını fena halde kurcalamaya başlamıştı. Gerçi Yiğit'le beraber öldürülen arkadaşlarının da silahı yoktu. Ama bu anlaşılabilir bir şeydi. Bir polis oyunuydu. Emin oldukları bir diğer şey de o akşam mendirekte pusu kurulmuş olduğuydu. Polis her türlü önlemi almış, onları bekliyordu. O akşam yazıya çıkılacağını bilenler sayılıydı. Ve pis bir ihanetin kokusu her tarafa yayılmıştı. Herkesin içini yakan bir kuşku, aralarındaki güveni sinsice kemirmeye başlamıştı. Yiğit'in o akşam orada ne işi olduğunu açıklayabilecek ve yazıdan haberdar tek insan Engin'di. Engin şaşkın, tutuk ve heyecanlıydı. Yiğit'e o akşam mendirekte yazılamaya çıkılacağını söylemekte büyük bir hata yaptığını kabul etti. Olayın bütün sorumluluğunu üstlenmiş bir eziklik içinde olayı aydınlatmaya çalışanların başını çekiyordu. Şüphenin hedefi kimsenin aklının ucundan bile geçiremeyeceği, yeltenemeyeceği bir doğrultuya çevirmişti. Şüphenin projektörleri bir kez Yiğit'in üzerine çevrilmiş ve Yiğit'in son zamanlardaki bütün davranışları, duygusallığı, kararsız görüntüsü başka bir ışık altında aydınlanmaya başlamıştı. Düşünme Bürosu. Uzun süre yazıp yazmamak konusunda karar veremedim. Öykülerin düş ürünü olması gerektiğini savundum hep. Yaşanmış olayları biraz çarpıtarak, isim, yer, zaman değiştirerek edebiyat tozuna batırıp, öykü, roman olarak sunmayı edebiyatçının ana yurduna, kurgu ülkesine bir ihanet olarak gördüm. Bu düşüncemin dürtüsüyle yaşadığım olayın etkisinden kurtulmaya başladığım sıralarda, bir öykücü olarak yaşantımı kıskanmaya başladım. Böyle bir şey yaşamamalı, kafamda kurmuş olmalıydım. Böyle olsaydı en güzel öykümü yazabilirdim. Yoktan var ediyor olmanın tanrısal gücüyle size anlatacaklarımdan daha güzelini becerebilirdim. Ama şimdi yaşadığım olayın ağırlığından ancak yazarak kurtulabileceğime karar verdiğim için gerçekliğe bağlı kalan bir aktarıcı edilgenliği içindeyim. Bu edilgenliğe biraz da utanç karışıyor. Bu utanç duygusunu yaşadığım olayı yazmak için gösterdiğim cesaretin bedeli olarak kabul ediyorum. Başkaları nasıl değerlendirir bilemiyorum ama yazmayı seçmekle kendi adıma yürekli bir karar verdiğimi düşünüyorum. Benim yaptığımı yapmamak için çocukluğumuzda verilmeye başlanan ve büyüme çağlarımızda da iç tepilerimizin doyurulmasına engel olamadıkları için çoğumuzun bir an bile ihmal etmeyi düşünmediği ahlaki öğütlerin birkaçına uygun davranmak yeterdi. Aslında bu kurallar içinde meraklı olmayacaksın türünden buyruklar hatırlamıyorum. Davranışımı savunmak durumunda kalırsam, pekala bunun nedeni olarak insanların iç dünyalarına ve özellikle o dünyaların en alt katlarına olan aşırı merakımı gösterebilirim. Fakat yine de bir insanın özel yaşamını en gizli köşelerine kadar bir hırsız ürkekliği ve röntgenci heyecanı içinde izleyişimin rahatsızlığından kendimi alamıyorum. Yaşadığım olayın ağırlığından yazarak kurtulabilme isteğinin içinde bile beni rahatsız eden kötü bir şeyler var. Midas açgözlülüğü, o her şeyi sanata dönüştürmek istencinin kural tanımaz yüzsüzlüğü. Şimdi nerede olduklarını ve ne yaptıklarını bilmediğim ama bir zamanlar hayatımızın büyük bir bölümünü paylaştığımız insanlar, adlarını değiştirdiğim, olayları biraz çarpıttığım halde eğer yazdıklarımı okurlarsa eminim bana çok kızacaklar. Ama onları niye sessiz sedasız terk ettiğimi ve niye bir kere bile aramadığımı da anlayacaklar. Her şey Cem'in çalışmak için kendine bir büro tutmasıyla başladı. Çalışmak deyince aklınıza para kazanmak için yapılan işler gelmesin hemen. Tuttuğu ne muhasebe ne hukuk bürosuydu ne de resim atölyesi. Öylesine çalışmak için, okumak, bir şeyler çiziktirmek, düşünmek için tutulan iki odalı daireden dönme bir büroydu. Bu, onun durumunda olan bir insan için oldukça lüks bir karardı. Sonuç olarak insan bu işleri evinde de rahatça yapabilirdi. Cem gibi maddi sıkıntı içinde olan bir insanın düşünme menziline bile giremeyecek bir hedefti böyle bir şey. Ama Cem'in farklılığı da buydu zaten. Düşünceleri onu çevreleyen gerçekliğin hep ötesine taşar ve bazıları onun için gerçekleştirilmesi gereken keşifler olarak geri dönerdi. Keşfimiz düşünmenin insanın büyük bir ciddiyetle ele alması gereken bir uğraş olduğuydu. Ayrı bir zamanı ve mekanı olmalıydı bu işin. Çeşitli işlerin arasına sıkıştırılmamalı, gündelik sorunların ve duyarlılıkların girdabında boğulmamalı, irademizin dışında dört nola koşturan o gem vurulamayan hayat denen kısrağın sırtına bindirilmemeliydi. Cem'e neden kısrak diye sorduğumda hayat dişidir demişti. Ne çok tartışılmıştı bunlar. Hepimiz artık Cem'in sözlerini ezberlemiştik. Başlardaki bütün karşı koyuşuna rağmen Necla'nın durumu sanırım bizden biraz daha farklıydı. O, Cem'in söylediklerinin doğru olduğunu düşünmeye başlamıştı. Cem'in istediği de buydu zaten. Kendi durumunun anlaşılmasıyla sınırlı bırakmak istemiyordu savunduklarının etkisini. Herkesin kendisi gibi düşünmesini istiyordu. Hepimizin bir düşünme bürosuna ihtiyaç duymasını. Ona göre söylediklerini anlamamızın tek nedeni, alışkanlıklarımızın hizmetinde olan düşünme yapımızdı. Alışkanlıklarımızla sınırlı olan düşünme ufkumuz, düşünerek değil, ancak başka türlü yaşamaya başlayarak genişleyebilirdi. Eğer insanların evleri, arabaları, atölyeleri, iş yerleri, garsoniyerleri, oyun kulüpleri gibi düşünme bürolarında olduğu, zamanlarının bir kısmını o bürolarda geçirdiği,